tarihinin izinde.
Değerli dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Türk Tarihinin İzinde programından merhaba. Birlikteliğimiz başladı. Yapımcınız Neslihan Değirmencioğlu, kumanda masasında Ayhan Taşçı, ben Sedat Ağaoğlu. Sevgili dinleyicilerimiz, her hafta olduğu gibi bu hafta da Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcımız Profesör Doktor Yüray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey.
İki haftalık bir aradan sonra yine canlı yayında sizinle birlikte, dinleyicilerimizle birlikteyiz hocam. Tekrar ayağınıza sağlık. Sağ olunuz, eksik olmayınız. Değerli dinleyicilerimiz, bugün Selçuklulara başlayacağız. Selçuklu, Büyük Selçuklu Devleti'ni konuşacağız Yüray Kırpık hocamızla. Ama onun öncesinde hocam, kitap armağanlarımız için ben telefon numaralarımızı anımsatayım dinleyicilerimize. Bize ulaşabilecekleri iletişim adreslerimizi vereyim. 463-34-19... 463-34-21 telefon numaralarımız değerli dinleyicilerimiz. Elektronik posta adresimiz trttürktarihi@trt.net.tr. Biliyorsunuz bu telefon numaralarımız, iletişim adresimiz hem sorularınız hem yorumlarınız hem de sizlere olan kitap armağanlarımız için. Türk Tarih Kurumumuzun, bizim kurumumuza, TRT'ye desteğiyle her hafta bizi ilk arayan dinleyicimize bir kitap armağan ediyoruz. Bunu bir gelenek haline getirdik Türk Tarihinin İzinde programında. Hocam 3 cilt duruyor önümde.
Evet, bugün Selçuklu tarihi, bilim ve düşünce ve Selçuklu tarihine dair kültür ve medeniyet, Selçuklu siyasi tarihi adlı 3 ciltlik yayınımız var. Bu bir Selçuklu sempozyumu. Aynı zamanda da birçok akademisyenin burada katkısı var. Bu güzel eseri hediye ediyoruz okuyucularımıza, dinleyicilerimize. Tarih severlere hediye ediyoruz.
Yani
gerçekten
hocam, bu
değerli bir eser.
Tek bir yazarın ürünü değil. Evet. Sempozyumdan toplanmış.
Evet, burada 300'e yakın araştırmacının makalesi var. Selçuklu ile ilgili hepsi de. Selçuklu'nun siyasi tarihi, medeniyeti, kültür ve inanış biçimleri, bilimi ve kurumları burada ayrı ayrı ele alınıyor. Ve bu makale, gerçekten bu makaleler bütünü olan 3 ciltlik eser, eşi benzeri başka yerde de yok. Başka yerde basılmadı bu eser. O bakımdan bir birikim, bütün tarihçilerimizin ortak bir sonucu, ortak kalemi. Hayırlı olsun tarihli dinleyicimize.
Evet, 463-34-19, 463-34-21 telefon numaralarımız. Yayını hazırlayanlar dahi değerli dinleyicilerimiz, kitap şimdi benim önümde. 1, 2, 3, 4, 5 bilim adamı Profesör Doktor Metin Hülagu'da başında. Böyle bir önemli eser, hocamızla sohbetimize başlayacağız birazdan. Değerli dinleyicilerimiz, Selçuklu, Büyük Selçuklu Devleti, daha önce yapımcım Neslihan Değirmencioğlu ile birlikte hazırlayıp sunduğumuz Türk Tarih Kurumu Başkanımız Profesör Doktor Refik Turan hocamızın çok büyük, çok önemli, değerli katkılarıyla 3 yıl sürdürdüğümüz Selçuklu'nun izinde programını anımsayacaksınız. Orada ayrıntılarıyla anlatmaya çalıştık sizlere Selçuklu Devleti'ni. Şimdi Türk Tarihinin İzinde programında da Türk tarihinde çok önemli bir yeri olan bu büyük imparatorluğunun, dünya imparatorluğunun bir girişini yapacağız Güray Kırpık hocamızla birlikte. O nedenle şu soruyla başlamak istiyorum hocam. Oğuzlar Devleti var. Bir Yavgulu Devleti. Bu tarihimizdeki diğer devletlerden farkı var. Şimdi hocam, Oğuz Yavgu Devleti ile başlayalım ve ondan sonra Dukak'la, yani Selçuk Bey'in babasıyla konumuza giriş yapalım.
Evet, Oğuzlar denilince Türk tarihinin en eski varlığı bilinen topluluklarından birisine değinmiş oluyoruz. Oğuz kavramı farklı dillerde farklı şekillerde yazılmış ve söylenmiştir. Ruslar Oğuzlara Uz demektedir. Araplar Guz demektedir. Hatta Araplar Oğuz atlıları için Fursan-ı Guzat tabirini kullanırlar. Guz atlıları tabirini verirler. Atlı göçebe bir kavimden bahsederken de Oğuzlar kastedilmiştir. İslam kaynaklarında, Arapça kaynaklarda ve hatta Farsça kaynaklarda Türklere dair en eski Çin yıllıklarındaki bilgilerde Oğuzlara ait adlandırmalar vardır. Mesela 9 Oğuz, 8 Oğuz kabilesinden bahsedilir. 9 Oğuzlar, 10 Oğuzlar şeklinde topluluklar vardır. 30 Oğuz vardır. Farklı Oğuz topluluklarının Orta Asya'da Hunlardan itibaren yaşadıklarını biliyoruz. Hunları oluşturan kabileler topluluğu içerisinde de Oğuzlar bulunuyordu. Göktürklerin kuruluşundan itibaren Aşina boyunun mensup olduğu topluluk da 9 Oğuzlardı. Dolayısıyla Göktürklerde daha öncesinde ve sonrasında Oğuzlara ait bir takım siyasi faaliyetlerden, varlıklardan ve topluluklardan bahsedebiliriz. Oğuzlar Göktürk Devleti'nin yıkılış yıllarında yani 6. yüzyıldan sonra özellikle 630 yılında Hazar Kağanlığı'nın ortaya çıktığı bir dönemde kendileri yer yer bağımsız hareketler içerisine girdiler ve Göktürk Devleti'nin Batı Göktürk kanadında yer aldılar. Özellikle de bugünkü Hazar Denizi kıyılarında, Aral Denizi boylarında, Hazar-Aral arasındaki otlak ve yaylak mevkide üstlendiler. Buraya yerleştiler. Güneye doğru uzandılar yer yer. Kuzeyde de Sibirya kısmında Sibirlerle, Hazarlar ile komşu halde yaşadılar. Oğuz Kağanlığı ya da Yabgulu ismiyle de anıldılar. Tarih boyunca Yabguluk ismiyle anılmalarının sebebi Göktürk Devleti'nin batı kolundaki Oğuz beylerinin Yabgu sıfatıyla anılmasından dolayıdır. Hatırlarsak Göktürk Devleti'nin, Batı Göktürk Devleti'nin başında İstemi Yabgu bulunuyordu ve Aşina sülalesinden gelmekteydi. İşte Oğuz Yabgu ailesi de kendisini bu kola dayandırmaktadır. Öte yandan Hazarların gelmiş olduğu, akrabalık kurduğu topluluklar arasında da yine Yabgular ailesini görüyoruz ki Hazarlarla da bir şekilde irtibatları olduğunu, Hazarlara itaat ettiklerini anlıyoruz. Oğuzlar hemen onların önünde ve arkasında peçenekler, kuman kıpçaklar, çağdaş Türk toplulukları olarak o dönemin şartlarında komşu Türk toplulukları olarak Hazar Denizi'nin hemen kuzeyinde yaşamaktaydılar. Hazar Denizi'nin kuzeyi denilince bugünkü Rusya Federasyonu sınırları içerisinde kalmakta olan Kazan'a kadar olan bölgedeki İtil Nehri Vadisi ya da İtil Nehri boyları bu coğrafyanın tanımlanması açısından yeterli olur. Kafkasya, Kırım'a kadar olan saha, diğer taraftan Orta Asya'da bugünkü Kırgızistan sahasına kadar olan bölge Oğuzların yayıldıkları bölgeler olarak değerlendirilebilir. Hocam, Oğuz Yabguları da bu bölgede
evet.
Aslında dar bir bölge. Büyük bir imparatorluk değiller ama bağımsız bir yapıya da sahipler. Yer yer güçlü devletlere vergiler de verdiler. Hazar Kağan'ına vergi verdiklerini görüyoruz. İşte o dönemde 650'li yıllardan itibaren 700'lü yıllarda yer yer Halife Osman yani 4. 3. Osmanlı şeyi 3. Halife Osman İslam tarihinde biliyorsunuz Hazreti Osman'a vergi verdiklerini de anlıyoruz. Oğuzların bir kısmı bu dönemde İslamiyet'e girmeye de başladılar. Yani 7. yüzyılın ikinci yarısından bahsediyoruz.
Yani Satuk Burhan'dan çok öncesinden evet hocam.
Yeni gelişmeler oldu. 8. yüzyılda biz 751 yılındaki Talas Savaşı'ndan sonra Orta Asya'nın Kafkasya bölgesinde Oğuzların yaşadığı bölgelerde İslamlaşmanın ortaya çıktığını görüyoruz. Yani Türklerden İslamiyet'e girenler buralarda görülmeye başladı. İşte Oğuz toplulukları içerisinde de 8 Oğuzlar içerisinde özellikle Oğuz Yabgu Devleti'nin kurulduğu bölgede İslamlaşma görüldü. Oğuz Yabgu Devleti'nin başındaki Yabgu 10. yüzyıl itibariyle henüz İslamiyet'e girmiş görülmüyor. Ancak Oğuzlar içerisinde bir kısmının İslamiyet'e girdiğini
yavaş yavaş söyleyebiliriz.
Yani 820'li yıllardan itibaren büyük Türk toplulukları topluluklar halinde İslamiyet'e giriyor. Evet. Bunlar arasında Karluklar var, Yağma boyu var, Çiğiller var, Türgişlerin bir kısmı var, Yine Oğuzlar da bu topluluklardan en büyüklerinden birisiydi. Oğuz beylerinden bazılarının özellikle de askeri sıfatla Batı kolunda bulunan Dukak Bey gibi gibilerinin tarihçilerimiz ortak bir kanaat da sergiliyorlar aslında bu konuda. Büyük bir ihtimalle İslamiyet'e de girmişti. Ancak yabguyla, Oğuz yabgusuyla arasındaki tartışma bir başka Türk topluluğuna karşı yapılan seferle ilgili yaptığı itiraz dolayısıyla
hocam burada bir ortaya diye, çıkmıştır. Evet, Dukak Bey ile Oğuz yabgusu arasındaki mücadeleye şimdi onun ne anlam taşıdığını ben zaten soracağım size. Güray Hocam önce dinleyicilerimizin mesajları var, onları paylaşayım. Hem sizde hem diğer dinleyicilerimizde. Bir de şunu duyuralım. Neslihan Değirmencioğlu'ydu. Ben siz birlikte Tarih ve Çocuk programı yine Türkiye'nin Sesi Radyomuz için. Orada da Hazar Kanlılığı'ndan bahsettiniz. Önümüzdeki programlarda Hazar Kanlılığı'nı da hem bu Tarih ve Çocuk'ta hedeflediğimiz değerli çocuklarımıza, sevgili çocuklarımıza, gençlerimize ve bütün dinleyicilerimize anlatacaksınız galiba değil mi hocam? Tarih ve Çocuk programında da.
Evet, yani anlatacağız.
Hocam şimdi Almanya'dan Sümerten adlı dinleyicimiz arar bize, sağ olsunlar, eksik olmasınlar. Bugünkü mesajı şöyle: programı kaçırmamak için koşarak çıktım merdivenleri diyor. Kitap elime ulaştı, o kadar mutlu oldum ki inanın piyango çıksa bu kadar sevinmezdim diyor hocam. Buna vesile olan herkese teşekkür ediyorum diyor. Hocamıza, Sedat Bey'e, bana yani selamlarımı iletiyorum diyor. Bütün ekibe diyor teşekkür ediyorum. Güzel ülkeme hasret dolu bir selam gönderiyorum demiş. Biz de güzel ülkemizden ona bir selam gönderelim hocam.
Evet, selam söylüyoruz Sümertan dinleyicimize. İyi okumalar diliyoruz.
Ve bugünkü bu önemli kitabı, yani Selçuklu tarihi, 3 ciltlik Selçuklu tarihi, kültürü, medeniyeti tamamını kapsayan, tebliğlerden, bildirilerden oluşan bu önemli eseri Gaziantep'ten Selim Dayı adlı dinleyicimiz kazandı. İlk önce o aradı bizi. En kısa zamanda, hem de mümkün olan en kısa zamanda ulaştıracağız bu önemli kitabı, Selçuklu tarihine ilişkin bu kitabı. İyi okumalar diliyoruz Gaziantep'ten Selim Dayı adlı dinleyicimize. Hocam kitap diğerini buldu.
Hayırlı olsun Selim Dayı dinleyicimize de. İyi okumalar diliyoruz. Selam söylüyoruz.
O yurt içinde olduğu için buradan stüdyomuzdan bir selam gönderelim hocam. Ama Sayın Sümertan'a ülkemizden, stüdyomuzdan, radyomuzdan saygılarımızı, selamlarımızı gönderiyoruz. Ve şimdi hocam dediniz ki Dukak Bey, yani Selçuk Bey'in babası ve aynı zamanda Oğuz Yabgu Devleti'nde subaşı. Ve evet, öte yandan Oğuz Yabgusu var. Tabii. Ve bir sefer söz konusu dediniz, burada bir anlaşmazlık çıkıyor. Yani bugünkü Genelkurmay, evet, Başkanı ile Başbakan arasında bir anlaşmazlık söz konusu oluyor. Buyurun hocam.
Yani tabii benzetmek açısından, ne kadar dinleyicilerimizin doğru anlaması açısından bu benzetmek, benzetmeyi yapmak doğru olacaktır. Tabii Oğuz Yabgusu devletin başı ve ona tabi olan Dukak Bey de en güçlü askeri komutan durumunda, devlet açısından da birinci derecede öneme haiz bir general idi, bir emir idi, bey idi. Türklerde emir kelimesinin karşılığı olarak bey tabiri kullanılır. Askeri bir sıfattır bey ama aynı zamanda sivil güce de sahip olduğunu gösterir. Dukak Bey'in çok etkili bir mevkide bulunduğunu anlıyoruz. İtiraz ettiğinde de savaşı göze alıyor yabguyla ve hatta birebir vuruşuyor. Kendisi de yaralanıyor Dukak Bey. Oğuz yabgusunu da yaralıyor. Mesele meclise havale ediliyor. Bu meclis eski Türk geleneğinde olan Aksakal ve Karasakal diye iki meclis vardır. Aksakallılar meclisidir. Ve burada Oğuz beyleri bir araya gelirler. Oğuz beylerinin en yaşlıları ve hanedanların, sülalelerin saygı olarak tecrübelerine saygı gösterdikleri yaşlı insanlardan oluşmasından dolayı böyle bir meclis vardır. Meclis her ikisini de yargılar ve Dukak Bey'i haklı bulur. Dukak Bey'in duruşundaki sebebi sorarlar. Dukak Bey de Oğuz Yabgusu'nun bir Türk kavmine haksız biçimde saldırdığını, gerekçelerinin makul olmadığını, aynı zamanda da milleti birbirine düşürmenin yanlış olacağını, yani bir anlamda bölücülük olacağını, buna sebebiyet verenin de suçlu olacağını belirtince Aksakallılar Dukak Bey'i haklı bulmuşlar ve Oğuz Yabgısı'nı kınamışlardır, onu cezalandırmışlardır. Yani Dukak Bey burada haklı çıkıyor.
Yani hocam bir meclis var. Bir meclis bir devlet başkanını yargılayabiliyor. Bir başkasını da iki kişi birden oturtuyor sanık sandalyesine ve sen haklısın, sen haksızsın diyebiliyor. O zaman biz bunu Magna Carta'dan demokrasiyi, Magna Carta'dan yahut da şuradan yahut da Fransız ihtilalinden sonra mı aldık, yoksa çok öncesinde bizim genlerimizde mi vardı? Bu evet. Olguyu nasıl yorumlarsınız?
Türk devlet geleneğinde var olan bazı müesseseler vardır. Yani hukukla ilgili müesseseler açısından da bu durumu iyi tanımlamak lazım, yerinde tanımlamak lazım. Yazılı hukuk olarak da, sözlü hukuk olarak da meri olan bazı hukuk gelenekleri, kuralları vardır. Selçuklu döneminden önceki çağda da baktığımız zaman, işte Uygur yazıtlarına baktığımız zaman, Şine Usu yazıtlarında, Göktürk yazıtlarında ve diğer buluntularda, kalıntılarda bir hukuk uygulamasının olduğunu anlıyoruz. İşte Uygurların belli konularda yasak getirmesi devlet ile ilgili bir kural koymadır. Yani hukuk koymadır. Yine eski Türk geleneğine göre yaşamakta olan göçebe Türk kavimlerinde de sözlü de olsa bir takım hukuk kurallarının geçerli bir şekilde uygulandığını, delillerin dikkate alındığını, tanıkların dinlendiğini, sebeplerin soruşturulduğunu ve kararların verilerek uygulandığını, infaz edildiğini görüyoruz. Burada bir hukuk geleneğinden, devlet hukuku geleneğinden bahsedebiliriz. Çok ortak akıllı, temsil kabiliyeti olan yapıdan bahsediyoruz burada. O zamanki ismiyle kurul dediğimiz ya da kurultay dediğimiz, yani kurultay kelimesi Türkçe, Moğolca karışımı bir kelimedir ama Türklerde Orta Asya'dan itibaren akraba bir topluluk olması dolayısıyla bu bölgedeki kavimlerle her türlü kelime dönüşümleri olabilmiştir. Türkçeleşmiş kavramlar vardır. Türkçe ile birleşmiş, başka dilden gelmiş kavramlar da vardır. Ama Türkçeleşmiştir anlam itibariyle. İşte kurultay da böyle bir şey. Orum ve ülüş sistemi dediğimiz bir sistem var Türklerde bildiğiniz gibi. Devletin burada teşkilat anlamında miras kalmasıyla ilgili hukuk uygulanırdı ve sözlüydü bu. Yazılı değildi. Selçuklu sisteminde de bunu görüyoruz. Yani yazılı olmayan bir şekilde devletin kime miras kaldığı bilinir. Yazılı şekilde de yer yer uygulanır. Mesela veliahtlık müessesesi yazılı bir hukukla belirlenir. Yazıya geçirilir. Ve uygulamalı şekilde bir törenle kabul ettirilir. Hanedan üyelerinin hepsi çağrılır, devlet adamları çağrılır. Veliahtın kim olduğuna karar verilmiştir ve o veliahta itaatleri istenir. Bu neden yapılmaktadır? Herhangi bir durumda devletin başı vefat ettiğinde, öldüğünde veya öldürüldüğünde devletin yöneticisinin kim olacağının belirlenmesiyle ilgili bir tedbirdir. Aradaki kavgalara son vermek, yeni bir taht kavgasına sebebiyet vermemek için bir takım tedbirler alındığını görüyoruz. Yani i̇şte hocam, Oğuz Yabgu Devleti'ndeki tartışmada da bir barış divanı var aslında. Bu divan dediğimiz bir meclis uygulamasından bahsediyoruz. Temsil noktasından bahsediyoruz. Bütün millet orada temsil edilmektedir. Milletin temsilcisi mahiyetinde olan beyler, vekiller orada bulunmaktadırlar. Aksakal, karasakal dediğimiz kişiler de bunlardır, temsilcileridir yani. Osmanlı Devleti'nde buna yer yer ayan-ı vilayet veya ehli vukuf denilmekteydi. Yani konuyu bilen, işi bilen kişiler, bilir kişi dediğimiz kişiler ve temsil noktasında bulunan lider şahsiyetli kimseler bunlar. Yer yer yaşlarıyla, yer yerde kavim ve kabileleriyle yani aşiretleriyle temsillerini gösterirler. Bazıları bilgelikleriyle ön plana çıkar bu kişilerin. Bazıları ise bir aşiret lideri olmasından dolayı nüfuzuyla, nüfus gücüyle ön plana çıkar. O dönemde de bu vardır. Bilgeliğiyle ön plana çıkan şahıslar da bu meclise girebilmektedir. Gücüyle, askeri veyahut da işte insan potansiyeli açısından olan gücüyle,
evet hocam,
tecrübesiyle o noktaya gelenler de vardır. Bugün öyle bir meclis var.
Evet hocam, bugün Neslihan'dan uyarı gelmeden ben hemen nefeslenme zamanımızın geldiğini duyuruyorum dinleyicilerimize. Neslihan, sen oradan bana mesaj göndermeden önce ben erken davrandım. Bugün devam edeceğiz değerli dinleyicilerimiz.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90312 463 3421 ve 90312 463 3419.
Devam ediyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcımız Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla Selçuklu Devleti'ni konuşmaya henüz başladık, ama onun öncesinde ister istemez Oğuzları, Oğuzların yaşantılarını, Oğuzların devlet yönetme anlayışını ve oradan da kayarak Türklerin devlet yönetme anlayışını konuşmaya girdik. Dukat'la Oğuz yargısı arasındaki çıkan bir sorundan dolayı hocamıza benim sorularım var buna ilişkin. Ama ondan önce bir dinleyicimiz Almanya'dan, demin Esen Almanya'dan arayan bir dinleyicimizin diyor ki hocamıza 3 tane sorum var. Güray hocam. Bir, daha önce başka bir tarih hocası tarafından bu radyoda başka bir programda Türklerin Türk olmadığı bir zaman diliminden bahsetti. Böyle bir şey olmuş olabilir mi bilmiyorum ama bu doğru mudur diyor. Yani bizim radyomuzda Türklerin Türk olmadığı bir zaman diliminden bahsedilmiş midir emin değilim bundan, ama olsun, dinleyicimizin sorusu, ben size aktarayım. Bu doğru mudur? Ne zamanı kapsıyor bu dönem diyor. Burada dinleyicimize hocamız yorumunu yapmadan önce ben bu duyuruda bulunayım. Güray Kırpık hocamızın henüz neşredilmemiş, basılmamış bir Türk Kimdir konulu makalesi var. O makale ben okudum. Hocam onu yayınlamayı düşünüyor ama henüz erken diyor. Zaman içerisinde yayınlayacak. Hocam izninizle bunu da duyurmuş oldum dinleyicilerimize. Bu makaleden benim anımsadığım kadarıyla siz Türklerin kim olduğu konusunda çok net görüşleriniz var.
Evet, bu konuda dinleyicilerimize bir anekdot ile cevap verelim. Böylece daha iyi konu anlaşılır. Soru çok önemli aslında bir yönüyle. Kafa karıştırıcı açıklamaları yapan kişiler farkında olarak olmayarak olmuş olabilir. Bilgi sahibi olmak gerekir. Belge sahibi olarak bilgi sahibi olmak lazım. Şimdi Türklerin bir kısmı, mesela Göktürkler, Hunlar zamanından bahsettiğimiz zaman bunlar nerede diye sorduğumuzda, bunlar Çin sınırları içerisinde varlıklarını ne yaptılar? Zaman içerisinde önemli bir kısmı kaybetti. Göç edenler var. Onlar kısmen varlıklarını sürdürdüler. Ancak kimliklerini, benliklerini kaybetmiş olan Türk toplulukları, kavimler, milletler, medeniyetler oldu tarih boyunca. Tarih öyle bir çöplük ki onun içerisinde pek çok medeniyet, kavim yok olmuştur. Ama Türk tarihine baktığımız zaman bilinenler itibariyle en eski çağlardan bu yana Türk tarihinin izlerini, benzerliklerini filolojik olarak, yani dil bilimsel olarak, kalıtımsal olarak, tarih kalıntıları olarak bulabilmekteyiz. Balkanlara göç eden Türk toplulukları içerisinde de kendi benliğini kaybedenler oldu. Bunları Türk topluluğu olarak tarih boyunca okuyoruz ama bugün baktığımızda kendilerini Türk olarak görmeyebilirler, görmeyenleri de var. Asimile olmuşlardır. Farklı bir kültür, din ve devlet siyasi tarih içerisinde bugün yaşamaktadırlar. Özellikle dinleyicimiz Almanya'dan sorduğu için anlamlı bir yerden soruyor. Aslında kendi kimliğini, tarihini merak ettiği için bu soruyu sormuş
oluyor. Hocam ikinci sorusuna devam edeceğiz zaten.
Türk tarihi bilinen en eski kaynaklara göre de tanımladığımız zaman belli bir dönemde başlamıştır. Evet, o doğru. Bu dönem ne zamandır? Milattan önce 4000'li yıllar, milattan sonra 2000 ile birleşirse 6000 yıllık, en azından bir 6000 yıllık Türk tarihi olduğunu anlıyoruz. Yaklaşık olarak bizim mitolojik kaynaklar dediğimiz destan kaynaklarına ve diğer sözlü kaynaklara da baktığımızda, menakıb dediğimiz kaynaklara, dinler tarihine baktığımızda Osmanlı dönemi kaynakları, Selçuklu dönemi kaynakları bütün kavimlerle beraber Türk adlı bir kavimden, Türk'ün soyundan gelen topluluklardan da bahsederler. O da Nuh Aleyhisselam'ın oğullarına, Yafes'e kadar uzanmaktadır. Dolayısıyla nereye uzandığını ifade etmiş olduk. Aslında Mezopotamya uygarlıkları bütün insanlığın doğduğu yer. Bunu Çin için de geçerli kılabiliriz. Avrupa için de, Hindistan için de, bütün topluluklar için bir beşik, Orta Doğu, insanlığın doğduğu, geldiği yer. Dolayısıyla başka bir yerde bir kavim aramaya gerek yok. Herkes Nuh'un gemisinde birleşiyor. dinleyicilerimize bunu da ifade etmiş
olalım. Sonuçta Allah Adem'le evet. Havva'yı yarattı hocam. Onlardan
evet, yani öyle bir derdimiz de yok. Yani tarih nerede ne kadar bilgi ve belge sunuyorsa biz burada onu paylaşmakla sorumluyuz. Bilimsel anlamda bakmak durumundayız tarihe. Bu kapsamda değerlendiriyoruz.
Hocam izninizle makaleniz henüz yayınlanmadı ama onun girişinde de Ebul Gazi Bahadır Hanım Şecere-i evet. Terakimesine atıflarınız var. Orada da işte
tavsiyelerde de bulunabiliriz. Evet. Dinleyicilerimiz bu açıdan yer yer okuma ihtiyacına sahipler şüphesiz. Ebul Gazi Bahadır Hanım Şecere-i Terakime
Türklerin soy kütüğü. Evet, evet hocam.
Şecere-i Terakime Türklerin soy kütüğü adını taşıyor. Yine Cami-i Tevarih'te önemli bilgiler var. Oğuzname'de çok sayıda şecere veriliyor, sayılıyor. Oğuzların tarihi aynı zamanda Selçukluların tarihidir.
Hocam ikinci sorusu şu. Evet. Almanya'dan arayan dinleyicimiz hocamıza 3 sorum olacak demişti. Birincisi buydu, ikincisi. Türk tarihi 5-6 bin yıldır karışık. Bu yüzden ben gerçek bir Türk müyüm yoksa melez miyim merak ediyorum.
Nasıl hissediyorsa öyledir. Araştırsın, çalışmalarını yapsın. Hangisini benimser, özümser ve hissederse. Elbette ki bir hissiyat olarak telakki edildiğinde Türklerin ekseriyeti kendileri nasıl hissediyorlarsa öyle topluluklardır. Yani sonradan da bir insan kendisini tanır, tarihini tanırsa öyle hissedebilir. İslamiyet'e girmiş olan Türkler çoğunluktadır tarih boyunca baktığımız zaman. İslam tarihi boyunca da Türkler İslamiyet'in yöneticisi, hamisi, koruyucusu olmuşlardır. Bugünkü dünya tarihinde de elbette akraba topluluklar da var. Akraba topluluklardan olan insanlar da kendilerini Türk ve akraba topluluk olarak hissedebilirler. Türk tarihi birçok akraba toplulukla da beraberdir baktığımız zaman. Bizim biliyorsunuz Türkiye'de bir kurumumuz da var. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Kurumu diye. Orada baktığımız zaman... Oradaki topluluklarımız içerisinde kimler var? Afrikalılar var, Endonezyalılar
hocam,
var,
yalnız,
Çinliler var,
Japonlar
var.
Bu arada stüdyomuzun diğer tarafından basma uğradır. Var. Merhaba evet. Çocuklar. Bir ortaokul zannediyorum ziyarete gelmiş. Hoş geldiniz çocuklar tekrar. Güray hocam evet. Belki de buradan dinleyicimize bir kulağında bilgi olsun diye şunu da söyleyebiliriz. Antropolojiyle de bu anlamda ilgilenmek isterse brachycefal, dolikosefal, mezosefal anlamında bakabilir. Trakya Üniversitesi Anatomi Anabilim Dalı bir araştırma yapmış. %90'ın üzerinde brachycefal çıkmış yaptıkları araştırmalar. Eğer meraklıysa bir araştırma. Hocam üçüncü sorusu. Osmanlı Hanedanı Türk müydü yoksa başka bir soydan mı geliyordu? Farklı yorumlar var bu konuda demiş.
Evet, bu konuda da ayrıca bir genetikal araştırma yapılırsa... biyoloji genetik bilim açısından da değerlendirilirse Osmanlı Devleti kendisini böyle tanımlıyor. Avrupa da böyle tanımlamış. Belgeler, tarih belgeleri de böyle ifade ediyorlar. Biyolojik ortalamayı da alsanız böyle çıkacağı anlaşılıyor ki bunu da yapmışlar bazı antropologlar ve etnoloji bilimcileri. Bunun üzerine de matematiksel, kimyasal sonuçlar elde etmişler. Bunlar da var. Hakikaten raporlar halinde sunulmuş.
Var bilim
dolayısıyla
çünkü hocam, evet.
Tarih biliminin verileri ve müspet bilimler açısından konu değerlendirildiğinde herhangi bir tereddüde gerek yok. Kayı boyundan gelen Oğuzlar kurmuşlardır Osmanlı Devleti'ni. Elbette akrabalıklar vardır ama akrabalıkların neticesinde hissiyat ve taşınan, yaşanan kültür önemlidir. Bir kişinin Araplarla veya İngilizlerle veya Sırplarla akraba olması o kişinin hissiyatını değiştirmez, etkilemeyebilir. Hatta yeni bir dönüşüm ile zaman içerisinde de geliştirip olgunlaştırabilir. Türk tarihi boyunca da bu çok olan bir şeydir. Yani gittikçe gelişen, değişen ve tekamül eden bir Türk tarihinden, medeniyetinden de bahsediyoruz burada.
Güray hocam şu söylediğiniz bence çok önemli bir his meselesidir. Kendini insanın nasıl hissettiğiyle ilgili bir şeydir. Çünkü tam tersinden baktığımızda biz Sakalardan, ya yani İskitlerden itibaren Hunlar, ardından gelen diğer Türk topluluklarını incelediğimizde, kavimler göçünü incelediğimizde şunu da söyleyebiliriz. Hep bir yandan bakılıyor bir zamanlar modaydı Anadolu bir mozaiktir diye. O zaman herhalde Avrupa mozaiğin de mozaiği olsa gerekir. Çünkü eğer biz birileriyle karıştıysak birileri de bizlerle karıştı demektir. İşin evet. O tarafı hiç kimse söylemiyor ama bu evet. Tarafını söylüyorlar Güray hocam.
Tek taraflı bakmamak lazım evet. Tarihe. Burada benimsediğiniz şey hangi insansa, hangi insanı ecdat olarak, ata olarak benimsiyorsanız
osunuz.
Osunuz demektir. Aslında kastedilen şey budur. Yani bir manevi ata kabul edersiniz kendinize. Siz ondan olursunuz. Bu kadar basittir o mesele aslında. Siz örnek olarak bir katili, bir suçluyu örnek alıp devam etmek istiyorsanız ondan olursunuz. Yani öyle hissedersiniz, o şekilde yaşarsınız o zaman. Dolayısıyla iyi örnekleri almak durumundayız. Türk tarihinin genelinde de çok güzel bu tarz örnekler vardır. Hükümdarlık tiplemelerinde vardır, insanların yaşayışındaki özelliklerde vardır. Örnek alınacak çok sayıda tarih olayları vardır. Dolayısıyla biz bu anlamda bakacak olursak, tarihe seçici baktığımızda da, belgelerle baktığımızda da rahatlıkla hissiyatımızı belirleyebiliriz. O da kolay bir iş.
Evet. Hocam, kaldığımız yerden devam edelim. Çünkü 4 dakika kadar bir zamanımız kaldı. Şimdi sorum şuydu size. Bu Aksakallılar ve Karasakallılar Meclisi'ni, yazılı olan geleneklerimizi, devlet yönetimine geliş gidiş düşüş, devletin nasıl yönetileceğine ilişkin ve ardından bir kısım yazılı olanından bahsettiniz. Demek ki İngilizler anayasasının olmamasıyla, geleneklerine bağlılıklarıyla ve bu geleneklerin gücüyle övünürlerken aslında biz bu yönümüzü biraz unutmuşuz. Söylediklerinizden bu sonuç çıkarılabilir mi?
Evet, biz kendi tarih ve kültürümüzden birçok noktada, önemli noktada haberdar değiliz. Haberdar olmak mesuliyetimiz vardır. Bilmekle yükümlüyüz. Bilme çabası içerisinde olmak en önemlisidir. Anlamlı olan odur. Tabii törü dediğimiz bir hukuk geleneği var. Törü veya töre, bunu yer yer günümüzdeki anlamıyla karıştırıyoruz. Türkiye'de de bazı ülkelerde, Orta Asya'ya doğru gittiğimiz zaman sözlü bir gelenek sonucunda uygulanan yanlış bir takım adetleri kastetmiyoruz töre dediğimiz şey. Türk tarihinde devlet hukuku olarak uygulanan töre başka bir şeydir. Onun yazılıya geçirmiş hali 15. yüzyılda elimizde bulunmaktadır. Cengiz Han töreyi yazıya geçirmiştir. Timurlenk, yani Timur Han yazıya geçirmiştir. Uygurlar yazıya geçirmişlerdir. Dolayısıyla Türk tarihinde yer yer töre dediğimiz şey yazılı olarak da uygulanmıştır, yazıya da geçirilmiştir. Tarih kaynakları da törenin nasıl olduğunu, ne gibi gelenekler olduğunu bize anlatmaktadır. Yer yer töre bunu emrettiği için böyle yapıldı deniliyor. Orada kastedilen şey törü, hukuktur. Kutadgu Bilig bildiğiniz gibi Yusuf Has Hacib'in Karahanlılar döneminde yazmış olduğu, Hakaniye Oğuz lehçesiyle yazmış olduğu bir Türkçe eserdir, nasihatnamedir. Orada törüye itaatten ve bağlılıktan bahseder. Halbuki Türkler bu çağda, yani Karahanlılar döneminde, Kutadgu Bilig'in yazıldığı çağda İslamiyet'e girmişlerdi. İslamiyet'in bir hukuk normu vardı. Şer'i hukuk uygulanmaktaydı. Ancak Karahanlı Devleti devlet teşkilatı olarak, geleneksel olarak törüyü uyguluyordu. Kutadgu Bilig törüye bağlı hareket etmesi gereken hükümdardan bahsediyor. Ve böylece dostunu, düşmanını seçen, ülkesini, vatanını koruyan bir hükümdar tiplemesini tavsiye ediyor. Milletine de hükümdarının, devletinin düşmanını, düşman, dostunu dost kabul etmesi gerektiğini bildiriyor.
İşte budur hocam.
Yani Kutadgu Bilig'deki nasihata göre millet devletin tanımlamış olduğu dosta dost, düşmana düşman gözüyle bakar diyor.
Evet. Hocam, Oğuz Yabgusu'yla Dukak Bey'in arasındaki mücadele farklı sonuçlara yol açacak. Onu ancak önümüzdeki hafta oradan devam edebileceğiz. Çünkü Almanya'dan bir dinleyicimizin mesajı var. Onunla bitirelim bu hafta. Halime Dindaroğlu adlı dinleyicimizin kitabı eline ulaşmış. Bu çok güzel kitap için çok teşekkür ediyorum. Hemen diyor, okumaya başladım diyor. Biz de buradan Türk Tarih Kurumumuza, Güray Hocamıza, Profesör Doktor Tarih Kurumu Başkanımız Refik Turan hocamıza çok çok teşekkür ediyoruz. Radyomuza, kurumumuza bu büyük katkılarından dolayı. Dinleyicimize de okumaya başlamış. Başka kitaplar göndereceğimizi de taahhüt ediyoruz değil mi hocam? Devam edeceğiz.
Devam ediyor. Her hafta devam edecek.
Bir dakika içerisinde bugünü bir özet yapalım hocam. İnsan hissettiği gibi insandır. Türk hissediyorsa Türktür. Başka bir şey hissediyorsa başka bir ırk. İşte neyse ondandır. Ve de bizim önemli geleneklerimiz vardır Güray hocam.
Evet, tarih bilinci, tarihi bilerek gelişir. Belgelere dayalı bu kitapları okuyarak onlara göre kendi kararlarımızı, hislerimizi belirleyebiliriz. Akılcı olmak durumundayız. Tarih bilimi de bu anlamda sağlam temellere dayalı olarak insanların bu gibi konularda tereddüde düşmesine engel olacak bir bilimdir. Ve bu konularda bilincimiz, bilgimiz arttıkça daha sağlam bir kanaate ve fikre sahip oluruz. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak doğru değil.
Evet.
Öncelikle bunları öğrenmemiz lazım.
Dolayısıyla da dinleyicilerimizi hem tarih okumaya davet ediyoruz hem de bizi dinlemeye devam etsinler hocam.
Evet. Hayırlı okumalar, dinlemeler diliyoruz.
Profesör Doktor Güray Kırpık hocamız, Gazi Üniversitesi öğretim üyesi ve Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı. Hocam ağzınıza ayağınıza sağlık. Sağ olun.
Sizler sağ olun Sedat Bey.
Sevgili dinleyicilerimiz, önümüzdeki hafta burada olmayı umuyoruz. Sizlerle birlikte şimdilik hoşçakalınız.
Tarihinin izinde.